Sesi Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bugün Genç Dergisi'nin Ekim 2015 sayısından yazılar aktaracağız size programımızda. İlk olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazıyı sunacağız. Bu alemde her zerre Hakk'a yakın olan diri gönüllerle konuşur. Bütün varlıklar hal lisanıyla beyan durumundadır. Kainatta Halık'ını tanıtmayan hiçbir zerre yoktur. Bütün mahlukat kendisini yoktan var eden Halık Teala'nın kudret mührünü taşımaktadır. İmanın aşk, vecd ve lezzetine kavuşamadıkları için hayat ve kainat muammasını çözemeyen, güllerin, ağaçların, kurtların, kuşların hal lisanından anlayamayan, rüzgarların, dağların, derelerin, bahçelerin sessiz ve sözsüz beyanlarını alık ve abus bir çehreyle seyredip geçen ham ruhlara ne kadar yazık. Zira Şeyh Sadi'nin buyurduğu gibi, bulut, rüzgar, güneş ve felek senin eline ekmek vermek için çalışıp hizmet görüyorlar. O ekmeği gaflet etmeden yesin diye. Allah'ın emriyle onlar senin için böyle çalışırlarken, senin vazifeni yapmaman, boş oturman hiç yakışık alır mı? Ey pazara eli boş giden insan! Korkarım ki mendilini dolu getiremeyeceksin. Ektiği mahsulü daha olmadan ve yetişmeden yiyen bir kimse, harman zamanı ancak başkalarının düşürdüğü bir iki başağı toplar. Yalnızca ibadet zamanlarında değil, hayatın her safhasında kalbin Cenab-ı Hak'la beraber olmasına gayret etmek zaruridir. Zira ömür, yaz güneşine maruz kalan kar gibi erimektedir. İnsanın gerçek istikbali de ömrü boyunca doldurduğu hayat kasetinin hesabını vereceği mahşer yerinde belli olacaktır. Bu sebeple fani istikbal kaygılarıyla gaflete dalıp bu ilahi imtihan aleminin şaşkın, alık ve abus bir yolcusu olmanın neticesi hazin bir aldanıştan öte bir şey değildir. Zira hesap günü bütün sırlar ortaya dökülecek, insanın uzuvları kendisi aleyhine şahitlik edecektir. Nitekim ayeti kerimelerde buyurulur. Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir. Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Onlar da her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu derler. İnsan vücudunda his ve fikirlerin merkezi olan kalp ve akıl bir havuz gibidir. Merhum Necip Fazıl'ın tabiriyle bu havuzu dolduran oluklar çifttir. Birinden nur akar, birinden kir. Yani bu oluklardan sürekli nefsani ihtiraslar, fısku fücur, haram ve kerahatlerin gafleti akarsa iç alemimiz bir mezbeleye döner. Lakin bu oluklar Kur'an ve sünnetin feyiz ve ruhaniyet pınarlarına mecra olursa kalpler bir hikmet deryası haline gelir. İbadetlerden zevk alamamanın temel sebebi haram ve şüphelilerden yeterince kaçınmamak ve günahlardan kendini layıkıyla korumamaktır. Dolayısıyla bizi hak katında mahcup etmeyecek bir kulluğun özü her türlü haram ve günahtan titizlikle kaçınmaktır. Bilhassa nice büyük ve helak edici günahların sıradan ve tabii şeylermiş gibi toplumumuza zerk edildiği, ahiretsiz bir dünya anlayışının gönüllere aşılandığı günümüzde bu hususta çok daha dikkatli olmamız şarttır. Takva ehli büyükler çok mecbur kalmadıkça haramların irtikab edildiği mekanların gölgesinde bile yürümeyi uygun görmemişlerdir. Zira oralardan da kalbe kasvet inikas etme tehlikesi vardır. Bu hassasiyeti bütün günah işlenen mekanlara karşı gösterebilmek takvanın bir gereğidir. Ömer bin Abdülaziz buyurur, haramlar ateştir. Ona ancak kalbi ölüler uzanır. Eğer el uzatanlar diri olsalardı o ateşin acısını duyarlardı. Şeyh Sadi şöyle buyurmuştur. paslı ve çürük bir demirden nasıl ki iyi bir kılıç yapılamazsa, tezkiye görmemiş bir kimse de adam olamaz. Şüphesiz ki yağmur tabiat olarak çok latif ve faydalı bir şeydir ve herkes de bunu tasdik eder. Fakat yağmur bu kadar iyi bir şey olduğu halde onun yağmasıyla bağ ve bahçede lale, kurak ve çorak yerde ise ancak çer çöp yetişir. Bulut ağabı hayat yağdırsa yine de söğüt ağacından bir yemiş yiyemezsin. Çünkü söğüt ağacı yemiş vermez. İslam her yasağın meşru zemindeki alternatifini yani daha iyi ve temiz olanını göstermiştir. Bu sebeple bir takım heva ve heveslerin peşine düşerek son derece geniş olan helal dairesinin dışına çıkmak ve haramlara bulaşmak kişinin kendi eliyle ruhuna zehir serpmesinden farksızdır. Her şey iki uçlu bir bıçak gibidir. Doğru kullanıldığı takdirde bir taraf Hakk'a olan yakınlığı artırırken diğer taraf kişiyi Hakk'a yakınlıktan mahrum bırakır. Mesela bir gazi de katil de aynı öldürme fiilini işler. Lakin gazi bu fiili Allah için, vatan ve milletinin selameti için yaptığından değer kazanır. Fakat katil nefsi için öldürdüğünden ahiretini heba eder. Yine huzurlu bir toplum için nikah büyük bir rahmettir. Nikahın saadetini fuhşun murdarlığına değişmekse büyük bir ahmaklık ve cehalettir. Nikahın dışında oluşan nesiller hayatın ahengini bozar, içtimai nizamı temelinden sarsar ve anarşiye sebep olur. Yine meşru kazanç büyük bir rahmettir. Helaller kula zindelik verirken gayrimeşru kazançsa insanın ruhuna kasvet ve gaflet verir. İnsana yakışan kulluk için yaratıldığının idraki içinde istikamet üzere yaşamaya gayret etmektir. Zira Şeyh Sadi'nin buyurduğu gibi, kulun yapabileceği en iyi şey Allah'a karşı olan kusurunu bilip ondan af dilemesidir. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine layık kulluğu kimse yapamaz. Mümin kulluk sayesinde Cenab-ı Hakk'a yaklaşır. Büyük bir ihlasla kulluğuna devam edebildiği takdirde Cenab-ı Hakk'ın rahmetine nail olacağı ümit edilir. Bu hususta da Şeyh Sadi ne güzel buyurmuştur. Bir kimse iki sabah padişaha hizmette devam ederse, üçüncü gün hükümdar ona lütufkar gözle bakar. İhlasa ibadet edenler de Hak Teâlâ'nın dergahından meyus dönmezler. İnsan konuşacaksa sükuttan daha kıymetli hikmetler söylemelidir. Bunun yanında güzel konuşmak için de evvela dinlemeyi öğrenmek, hak dostlarının nasihatlerine gönül vermek ve kalbin hikmetle dolması şarttır. Nitekim Cenab-ı Hak çok dinleyip az konuşması için insana iki kulak, bir dil bahşetmiştir. Çok konuşmak insanı kısa zamanda gözden düşürür. O halde az ve yerinde konuşmalı, ölçüyü kaçırmadan teenniyle söz söylemelidir. Zira söz ok gibidir. Ağızdan çıktıktan sonra bir daha geri dönmesi mümkün değildir. Söylemeden önce sen ona hakimken, söyledikten sonra o sana hakim olur. Bu hususta da Şeyh Sadi şöyle nasihat eder. Gün görmüş, tecrübeli, hikmet dolu, Hakk'a yakın bir kul ilk önce düşünür, sonra söz söyler. Sen de düşünmeden söze başlama. İyi konuş, geç konuşsan da bir ziyanı yok. Düşün, sonra söz söyle. Gereğinden fazla konuşma. Başkaları seni susturmadan sen susmasını bil. İnsanlar konuşmalarıyla hayvanlardan üstündür. Ama şayet iyi ve doğru bir söz söylemezsen, hayvan senden daha üstündür. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak sizinle sesli dergide. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Bu kez Can Damlaları bölümüne göz atacağız değerli dinleyiciler programımızda. Ali Can Tatlı'nın kaleminden kısa anekdotları kısadan hisseleri paylaşacağız. Şimdi de gençler kesimden. İlk olarak tarihten bir hadise anlatılıyor. Tarihine yabancı olanların akıbeti başlığıyla. 1940'lı yıllarda Hamdullah Supi Tanrıöver Milli Eğitim Bakanlığı yapmaktadır. Avrupa'dan gelen yabancı bir heyet İstanbul'u gezmektedir. Bakan Bey de onlarla yakından ilgilenmektedir. Süleymaniye Camii'ne hayran kalan misafirler, muhteşem adını verdikleri Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesini ziyaret etmek isterler. Ne yazık ki o zamanlar bütün türbeler kanun gereği kapatılmıştır. Bakan Bey ıkına sıkıla şöyle demek zorunda kalır. Sayın misafirlerimiz, bir müddet mazi ile alakamızı kesmek istediğimiz için bizler türbeleri kapattık. Heyette bulunan misafirlerden biri bu söze şu cevabı verir. Tarihi olmayan milletler, tarih yerine masal ve efsane uydurarak kendilerini tatmin ederler. Sizinse büyük bir tarihiniz var. Bu tarihi yapanların türbelerini nasıl kapatırsınız? Değerli gençler, bir başka yazıyla devam ediyoruz. Allah dostlarından sen henüz küçüksün deme başlıklı yazıyı aktaracağız. Kıssadan hisseyi anlatacağız şimdi de. Bayezid-i Bistami Hazretleri küçük yaşta Kur'an-ı Kerim okumaya başlamıştı. Ey örtünüp bürünen! Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl. Ayeti kerimesine gelince babasına, babacığım, Cenab-ı Hak burada kime hitap ediyor diye sordu. O da, yavrucuğum, Cenab-ı Hak burada Resulullah Efendimiz'i kastediyor. Rabbimiz daha sonra Taha suresinde bu hükmü hafifletti, dedi. Bayezid okumaya devam edince, Resulüm, senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ayakta ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü takdir eden, içinde olup bitenleri kamilen ölçüp biçen ancak Allah Teala'dır. Ayeti kerimesine geldi. Babacığım, ben gece ibadete kalkan bir grup insandan bahsedildiğini işitiyorum, dedi. Babası, evet yavrum, onlar Resulullah Efendimiz'in ashabıdır, dedi. Bunun üzerine Bayezid, babacığım, Resulullah'la ashabının yaptığı bir şeyi terk etmekte ne hayır olabilir ki, dedi. O günden sonra babası gecelerini ibadetle geçirmeye başladı. Bir gece Bayezid uyandı ve babacığım, bana da namazı talim et ki seninle birlikte namaz kılayım, dedi. Babası ise, uyu, sen daha küçüksün, dedi. Bayezid şu karşılığı verdi. Babacığım, kıyamet günü insanlar amellerini görmek için mezarlarından fırlayıp bölük bölük huzuru ilahiye vardıkları zaman Rabbim bana dünya hayatında ne amel işledin ey kulum diye sorduğunda ben de ey Rabbim babama bana namazı öğret seninle birlikte namaz kılayım dedim. Oysa bana uyu sen daha küçüksün dedi diyeceğim. Bunun üzerine babası, hayır, vallahi böyle söylemeni istemem, dedi ve oğluna namazı talim etti. Bundan sonra Bayezid Hazretleri de çocuk yaşında olmasına rağmen geceleri hep kalkar ve teheccüd namazı kılardı. Nasihat fayda verir başlıklı bir başka anekdotla devam ediyoruz sevgili gençler, Can Damlaları bölümüne. Peygamber Efendimiz, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birinin din kardeşine samimiyetle nasihatte bulunması, gıyabında onun iyiliğini isteyip ona dua halinde bulunması olduğunu bildirmiştir. Müslümanın Müslüman üzerindeki bir hakkı olan nasihat, din kardeşliğinin bir gereğidir. Bu sebeple İslam tarihinde nasihatname türünde pek çok eser kaleme alınmıştır. Bunlardan biri olan, Miladi 11. asırda İran'ın Taberistan ve Gürgan eyaletlerinde hüküm sürmüş olan Ziyari Hanedanı'nın hükümdarı Keykavus bin İskender'in kaleme aldığı nasihatnamesinden bazı ibretli seçmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah Teala'nın emrine uygun olarak şükredersen, azın çok yerine geçer. Şahsiyetini ana babanın verdiği ünvanla değil, kendi gayretinle kazanmaya çalış. Çünkü anan ve baban sana Ahmet, Mehmet gibi isimler vermiştir. Halbuki senin kazandığın ad ve ünvan, senin maneviyat, şahsiyet ve karakter sıfatın olacaktır. Bu sıfatlar sana halk arasında hüsn-i şehadet kazandırır. Ummadığın bir yerden ümidini tam olarak kesme ve bir şey umduğun yerden de sakın çok ümitli olma. Çünkü nasip umduğun yerden değil, ummadığın yerden de gelebilir. Kendini sıkıntıya sokacak sözü söyleme. Bu durumda sükût daha iyidir. Güzel söz söyleyene güzel cevap gelir. Gelişi güzel ve pervasızca konuşan istemediği şeyler işitir. Bu yüzden kötü söz insanı dinden, tatlı dil yılanı ininden çıkarır demişler. Başkasının sana dil uzatmasını istemiyorsan, sen de kimseye dil uzatma. İnsan iki hal üzeredir, sevinç ve keder. İster kederli, ister sevinçli ol. Kederini ve sevincini öyle birisine söyle ki, üzüldüğün zaman o da seninle birlikte üzülsün, sevindiğin zaman o da seninle birlikte sevinsin. Kimsenin üzüntüsüne sevinme, böylece kimse de senin üzüntüne sevinmez. Senden aşağı olanlara güzel muamelede bulun, hakkaniyet göster. Böylece sen de senden büyük olanlardan güzel muamele görür, hakkaniyet bulursun. Kimseyi incitme. Birisi seni incitse de sen onu incitme. Faziletin nişanı budur. İyiliğe ve kötülüğe çabuk sevinme ve üzülme. Zira bu çocukların işidir. Olmayacak şey için hayallere kapılma. Yani olur olmaz şey için gönül dünyana zarar verme. Çünkü akıllı kişiler esen her rüzgara itibar etmezler. Değerli dinleyiciler, son olarak bu bölümde iradeni sağlam tut başlıklı bir kısadan hisseyi paylaşacağız ve bir başka yazıya geçeceğiz. Bahauddin Nakşibend Hazretlerinin tasavvuf yoluna intisabından evvel şahit olduğu şu dehşet verici hadise, menfi ve batıl bir manzaradan bile nasıl bir hikmet ve ibret dersi çıkarılabileceğine dair ne güzel bir misaldir. Hazret şöyle anlatır. Bir gün yolumda giderken bir kumarhanenin önünden geçmekteydim. İçeride bir topluluğun ihtiraslı bir şekilde kumar oynamakta olduklarını gördüm. Hele işlerinden ikisi kendilerini oyuna öyle kaptırmışlardı ki hiçbir şeyin farkında değillerdi. Maddi manevi bütün güç ve varlıklarıyla kumara bağlanmışlar, sanki kumar oynamanın aşkıyla sarhoş olmuşlardı. Böylece ikisi kendi aralarında aldılar, verdiler. Bir müddet sonra onlardan biri mağlup oldu, ütüldü, kaybettikçe kaybetti, neyi varsa ortaya koydu. Neticede dünyalık olarak yanında ne varsa rakibi hepsini elinden aldı. Düşmüş olduğu o kadar perişan hale rağmen yine aşkla kumara devam ediyor, büyük bir gayretle oyunu sürdürüyordu. Yenildikçe de hırsı artıyordu. Bir ara kendini hep yenen rakibine kumar gibi menfi bir işteki ısrarını gösterir bir surette dedi ki, ''Bana bak, malımı bütün servetimi değil bu oyun için başımı bile vereceğimi bilsem yine seninle oynamaktan vazgeçmeyeceğim. Hayatım pahasına da olsa kazanacağım. Öyle ki benim düştüğüm bu perişan hale sen düşeceksin.'' Kumarbazın kumarda oynayıp her hususta bu derece zarar görmesine rağmen canı pahasına da olsa onun bu batıl yoldaki ısrarını, kararlılığını, hırsını ve irade kuvvetini görünce bana da bir şevk ve gayret geldi. Kendi kendime düşündüm. Ben ebedi bir hayat için dünyaya geldim. Bir imtihan alemindeyim. Bir kumarbaz batıl bir işte bu kadar ısrarlı, kararlı ve azimli davranırken ben hakkın rızasını kazanabilmek için nasıl bir azim ve gayret içinde olmalıyım? Velhasıl o kumarbazın sefih bir hayat içerisindeki bu perişan hali benim gayretimin zuhuruna vesile oldu ki o günden itibaren hak yolunu takip etmekteki azmim daha da arttı. Hamdolsun Rabbime, her geçen günde isteğim artmaktadır. Ali Can Tatlı'nın kaleminden Can Damlaları bölümünden kıssadan hisseler, hikayeler paylaştık, nasihatler paylaştık sizinle. Ve son olarak değerli gençler bir portreyi paylaşacağız. Yusuf Demizcan'ın kaleminden Libyalı Yiğit Ömer Muhtar başlığını taşıyor bu portre. Libya'da doğar. Yıl 1862. Libya'nın bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden biri olacak olan bu kişi, Libya'nın en büyük Arap kabilelerinden biri sayılan Menife'ye mensup Gays ailesindendir. Babası Muhtar bin Ömer, annesi Ayşe bint Muharip. İlk eğitimini babasından alır. Babası kabilenin önde gelenlerindendir. Başka kabileler arasındaki savaşları önlemeye çalışan bir ara bulucudur. Babası 1878'de hac için gittiği Hicaz'da vefat eder. 16 yaşında babasız kalan Ömer, eğitim hayatının devamı için Cabup İslami İlimler Akademisi'ne girer. 8 yıl eğitim alır. Bu okul, Muhammed bin Ali Es Senusi'ye bağlı merkez dergahın bünyesindeki medreselerdendir. Bu medreseler, Selefi ekolün Afrika koşullarına uyarlanmış versiyonudur. Senusi ekolü daha sonra Libya'da belirleyici bir pozisyon alacaktır. Okul adına Sudan ve Mısır'a resmi ziyaretlerde bulunur. Çeşitli heyetlere de başkanlık yapar. Henüz 20'li yaşlardadır. Liderlik vasfı ve vakur duruşuyla etrafındakileri etkiler. Gençlik yıllarında başlayan lider kişiliğinden ötürü etrafındakiler ona abimiz anlamına gelen Seydi Ömer derler. 1911'de Osmanlı'nın içinde bulunduğu zor durumu fırsat bilen Avrupalı devletler birçok bölgeyi işgal ederler. İtalyanların gözü uzun süredir Libya üzerindedir. Çünkü yapılan araştırmalar Libya'da büyük bir yeraltı kaynaklarının olduğunu göstermektedir. 27 Eylül 1911'de Devlet-i Aliye'ye ultimatum vererek Trablusgarp'a çıkarma yaparlar. Senusi liderliğindeki halk direnişi uzun süre işgalcileri püskürtmeyi başarır. Ömer Muhtar bu direniş sürecinde farklı bölgelere ziyaretler yaparak halkı direnişe çağırır ve örgütlenmeleri gerçekleştirir. Kısa süre sonra direniş hareketinin liderliğine gelen Ömer Muhtar, emrindeki kabileleri 100 ila 300 arasında silahlı, atlı ya da yaya olarak küçük gruplar halinde organize eder. Bu güçler bir anlamda vurucu tim görevindedirler. Çok hızlı ve seri hareket kabiliyetleriyle İtalyan askeri kollarına, nakliye araçlarına, karakollara baskınlar yapıp ortadan kaybolurlar. Topladıkları ganimetlerle de sürekli güçlenirler. Ömer Muhtar'ın emrindeki güçlerle İtalyan kuvvetleri arasında uzun yıllar çatışmalar devam eder. 1923 ila 1932 arasında süren bu mücadele tarzıyla her yıl en az 50'den fazla muharebe, 200'den fazla küçük ölçekli çatışmalar olur. Korkmadan, kaçmadan direnirler. Muhtar, çoban kılığına girerek İtalyanların arasında dolaşır ve savaş stratejilerini öğrenmeye çalışır. İtalyanların üstün silah gücü ve Avrupa desteği varken Libya'daki yiğitlerin sadece azmi vardır. Yakın arkadaşlarından Mahmud el-Cehmi onun hakkında şöyle der. Uzun yıllar onunla beraber cihat ettik. Aynı sofrada yemek yedik, aynı çadırda uyuduk. Hiçbir zaman bütün geceyi uyuyarak geçirdiğini görmedim. 2 veya 3 saat uyur, sonra kalkar, abdest alır, namaz kılardı. Uzun müddet Kur'an okurdu. O takva timsaliydi. Başka bir silah arkadaşı olan Tayyip el-Eşbeb ise onun hakkında şunları söyler. Ömer Muhtar'ı çok iyi tanıyorum. Onunla aynı çadırda çok uyudum. Allah rahmet etsin. Ondan pek çok şey öğrendim. O namaz kılar ve Kur'an okurdu. Savaş günlerinin aşırı yorgunluğuna ve yine kış gecelerinin soğuğuna rağmen gece namazını ve Kur'an okuyuşunu asla terk etmezdi. O zorlu gecelerde bizi de uyandırır ve namaz kılmamızı sağlardı. Bazen birini yakından tanımak için düşmanlarının sözlerine de kulak vermek gerekir. Ömer Muhtar'ın düşmanı diyebileceğimiz İtalyan general Grazani şöyle tasvir eder onun kişiliğini. Ömer Muhtar, inanç ve akidesine son derece bağlı bir adamdı. İnancına saldırmaya kalkışan kim olursa ona büyük bir heyecan ve azimle karşı koyardı. O karşısındakine anında cevap verecek üstün bir zekaya sahipti. Aynı zamanda ileri seviyede ilmi ve dini kültüre sahipti. Müslüman coğrafyada iki filmin yeri ayrıdır. Biri Çağrı, diğeri ise Çöl Arslanı Ömer Muhtar. 1980 yapımı Çöl Arslanı Ömer Muhtar, izlediğimizde hala tüylerimizi diken diken eden bir filmdir. Ömer Muhtar'ı canlandıran Anthony Quinn, aynı zamanda Çağrı filminde Efendimiz'in amcası Hamza'yı canlandıran kişidir. Filmi ilginç bir şekilde Muammer Kaddafi finanse etmiştir. İlginçtir çünkü Ömer Muhtar'ın bağlı olduğu Senusi hareketini bitiren Kaddafi'dir. 11 Eylül 1931'de arkadaşlarıyla birlikte sahabeden Seyit Rafi'nin kabrini ziyarete gittiklerinde İtalyan güçleri tarafından çembere alınırlar. İtalyanlara esir düşer ve daha sonra idam edilerek vefat eder. Allah rahmet eylesin kendisine. Vefatının üzerinden neredeyse bir asır geçmesine rağmen halen Müslüman coğrafyada sevgi ve muhabbetle anılmaktadır. Son söz Ömer Muhtar'ın olsun. Biz asla teslim olmayız. Ya kazanırız ya ölürüz. Bizden sonraki nesillerle de savaşacaksınız. Bana gelince ben cellatlarından daha uzun yaşayacağım. Değerli gençler, Yusuf Temizcan'ın kaleminden Libyalı yiğit Ömer Muhtar başlıklı portreyi paylaştık sizinle. Son olarak bugün Genç Dergisi'nin Ekim 2015 sayısından yazılar aktarmaya çalıştık ve böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.